Ayrım 20. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 197. 21. Bu hadiselerden sonra 10 gün kadar hayatlarında hiçbir fevkaladelik olmadan geçti. Araya aybaşı girdiği için henüz şiddetli para sıkıntıları da yoktu. Yalnız Macide'nin bütün tahminlerinin aksine olarak bu müddet esnasında Nihat onları daha sık ziyaret etmeye başlamıştı. Bu sefer bir takım garip delikanlıları da beraber getiriyordu. Darülfünun'un muhtelif kısımlarında okudukları rivayet edilen ve bağıra bağıra konuşmayı, geniş hareketler yapmayı itiyat edindikleri ilk anda göze çarpan bu gençler, Ömer'in pansiyonundaki karanlık salonda toplanıyorlar. Madamı ikide bir de odasının kapısından başını çıkararak kızgın gözlerle ortalığı süzmeye mecbur ederek kadar gürültü ediyorlar. Bazı meseleleri münakaşa ve Nihat'ın fikirlerini tamamen kabul ettikten sonra dağılıyorlardı. Bazen ceplerinden çıkardıkları bir takım yazıları birbirlerine okurlar yahut neşretmekte oldukları mecmua ve broşürlerin tahsihlerini yaparlardı. Yazıları ekseriya ismi zikredilmeyen yahut nadiren ve korkunç sıfatlarla birlikte zikredilen muhasımlara, düşmanlara küfürden ibaretti. Ömer, Nihat'ın hatırı için bazen bunların yanında oturur, hatta bu ateşli yazıları biraz da zevk alarak dinlerdi. Bu gençlerin iddialarına bakılacak olursa memleketteki bütün aklı başında fikir adamları birer türlü lekeliydi. Kimisine falan milletin yardakçısı, kimisine şu veya bu fikrin satılmış kölesi, kimisine korkak ve dal kavuk, kimisine bozuk kanlı diye hücum ediyorlardı. Sadece kulak misafiri olduğu halde Ömer bunların mücadele ettikleri adamlar ve fikirler hakkında hiçbir malumatları olmadığını hayretle tespit etmişti. Bunun için bir gün Nihat'a, "Yahu sana acıyorum, etrafına daha aklı başında insanları toplayabilirdin," dedi. Fakat o kurnaz bir gülümseme ile mukabele etti. "Lüzumu yok, aklı başında adamlarla hiçbir iş görülmez. Bize itirazsız inanacak ve düşünmeden harekete geçecek adamlar lazım. Bu gençleri romantik bir takım emellere bağlamak, onlara kabadayıca sergüzeşlerin hasretini duyurmak ve bugünkü hudutları dar gösterip büyük arzularla beslemek ve böylece hepsini avucumun içine almak daha kolay ve daha muvafık." Sonra artık yola getiremeyeceğini anladığı dostuna karşı samimi olmakta bir mahsur görmeyerek ilave etti. Hayat bir katakulliden ibarettir. Bir zamanlar Nihat'la münakaşa ederken söylediği gibi Ömer arkadaşının sözlerinin doğru olmaması icap ettiğini seziyor. Hayatın bu kadar aşığı emeller üzerine kurulabileceğini kabul etmiyor. Fakat fikirlerini müdafaa edecek kudreti de kendinde bulamıyordu. Hayat herhalde bir katakulli değildi. Ama neydi? Bu hayatın bir manası olmak icap ederdi. İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı. Lakin tembelliğe alışmış olan kafası bunu bulamıyor, bulmak için uğraşmaya üşeniyor, yanlış ve bayağı olduğunu sezdiği şeyleri de kabul edemediği için selameti firarda buluyordu. Her şeyden, her derin düşünceden, her üzüntülü nefis muhasebesinden kaçmayı itiyat edinmişti. Düşünce adamı olmaktan çıkmış, muhayyile, daha doğrusu kuruntu adamı olmuştu. Etrafında kendisini doğrulduğuna inandıracak bir fikir cereyanı bulamadıkça, arkadaşlarının ve hatta hocalarının büyük ve gösterişli sözler arkasından adam akıllı esnafça işler kovaladıklarını gördükçe, kendi muhayyel düş aleminde yaşamayı tercih ediyor ve hakikatte sadece muhayyilede yaşamak mümkün olmadığından maddi hayatında tesadüflerin, ani heyecan ve ihtirasların oyuncağı olup kalıyordu. Nihat'ın yanındaki çocukların kabadayıca feragat ve fikir kahramanlığı rolü oynadıklarını sezecek kadar zekiydi. Onlar Ömer'e, "İdealsiz ve hodbin genç, içinde asla inanmak ihtiyacı duymayan serseri ruhlu bir adam" diye bakarlarken Ömer de, "Ben sizi bilirim civan delikanlılar, bütün fedakarlık hamleleriniz post kapıncaya kadar sürer" diye söyleniyordu. Bunlardan biriyle konuşurken, "Azizim" diye sormuştu, "sen tıbbiyeyi bitirince ne yapacaksın, köye mi gideceksin?" Öteki birdenbire boş bulunarak, "Ne münasebet" dedi. Sonra pek ustacı olmayan bir ricat yaptı. "Mamafih, icap ederse giderim." "İcap etmesi nedir? Nasıl icap eder? Köyün doktora ihtiyacı var. Sen gitmek istersen kimse sana mani olmaz. Ne bekleyeceksin?" Çocuğun cevap vermeye hazırlandığını görünce devam etti. "Hiçbir şey söyleme iki gözüm. İtirazlarını senden evvel ben sayıvereyim. Köylere gitmeden evvel birçok şehirlerimizde bile doktor lazım. Köylerde vesait noksanı yüzünden kafi derecede faydalı olamayız. Bu kadar tahsili ve yurdun bizde tecelli eden, ortaya çıkan emeğini mahdut bir mıntıkada ziyan edemeyiz. Değil mi? Pekala, ben de size hak veriyorum. Öyleyse ne diye feragat makaleleri, köylüye destanlar yazıp duruyorsunuz? Bak, ben sana senin neler istediğini sayayım. Evvela bütün muvaffakiyetinin başı olarak büyük bir iltimas arayacaksın. İtiraz etme, bal gibi arayacaksın. Hatta eğer son sınıflara yaklaştıysan aramaya başlamışsındır bile. Ondan sonra memleketin göz önünde bir yerine tayin olmak, ihtisas yapmak imkanlarını elde etmek, sonra para kazanmak, bol bol, avuç avuç, çılgınlar gibi kazanmak, sonra güzel bir karı almak, kafaca ulaşacağın, anlaşacağın, ruhu ruhuna uygun bir kadın değil. Herkes gördüğü zaman, aman bakın falancanın ne enfes karısı var desin yeter. Yalnız bu noktada idealistsiniz ve maddi menfaatler ve rahatlar haricinde yegane manevi zevkiniz budur. Güzel karı alıp herkese parmak ısırtmak, sonra otomobil, apartman, daha sonra göbek, poker vesaire. Hayatınızı gözümün önüne serilmiş gibi görüyorum. Bir şey dediğim de yok, pekala. Demek ki böyle icap ediyormuş, böyle olsun. Fakat bu istikbale hazırlanırken şu yaptığınız işler tarzındaki bir mukaddimeye, girişe, başlangıca ne lüzum var? Yarın yaşlanınca eşe dosta, gençliğimiz de çok idealistik ama hayat insanı değiştiriyor. Şimdi idealist olduk, şimdi realistiz. Ah, o ateşli günler diyebilmek için mi? Bu kısa gevezelik devrine sırtınızı vererek bundan sonraki hayatınızın kepaze ve boş mahiyetini mazur göstereceğinizi mi ümit ediyorsunuz? Nihat Ömer'in bu nevi ukalalıklarını doğru bulmadığı için onu başka taraflara çekmeye çalışıyor ve son günlerde hep beraber geldikleri Profesör Hikmet'le dedikodu bahisleri açıyordu. Fakat Ömer fırsat buldukça o zavallı delikanlılara musallat olmaktan geri kalmaz, herhangi birini yakalayıp çatmaya başlardı. Genç arkadaş, sen hangi işin peşindesin, hukukçu mu? Enfes, şimdilik böyle gönlü eğlendiriyorsun. Yarın öbür gün müddei mumi muavini, savcı yardımcısı olunca İran ile Turan ile uğraşmaya vaktin kalmaz. Köyden köye cürmü meşhuda, suçüstü gidersin. Hayatının manasını idrak etmek için eşi dostu toplayıp bekar odanda akşamları iki kadeh atarsın. Göreceksin birkaç sene içinde emellerin ne kadar daralıverecek. Bu ateşli halinden eser kalmayacak. Baremde bir derece yükselmene mani olacak kahramanlıklardan şiddetle kaçınacaksın. Her amirin karşısında bir tek düşüncen olacak. Ne pahasına olursa olsun kendini beğendirmek. Onun için isyankar ruhunu şimdiden boşalt. Tam fırsatıdır. Talebeyken istediğin profesörü cahil, istediğin hocayı aptal bulabilirsin. İstediğin gibi tenkitler yaparsın. Hiçbir zararı olmaz. Bilakis arkadaşların arasında merteben yükselir. Sana açıkça cevap veremeyeceğini bildiğin kimselere küfürlerle hücum et, hain ve alçak diye yaz. Gençlik ateşlidir. Hareket ve heyecan ister. İstikbalini tehlikeye koymamak şartıyla coş bakalım. Bir gün bu gençlerden biri ona sordu. Ömer Bey, dedi, siz adeta yaşlı bir adam gibi konuşuyorsunuz. Halbuki aşağı yukarı bizle akransınız. Aramızda ancak 3-4 yaş farkı var. Ömer evvela verecek cevap bulamadı. Bir de düşündükten sonra, hakkın var, dedi. Sizin de benim de işimiz gevezelik. Yalnız bir farkla, siz bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Ben ne yaptığımı, daha doğrusu ne yapmadığımı gayet iyi biliyorum. Sonra ben daha çok kendi içimde yaşayan bir insanım. Bunun için size nazaran birkaç misli fazla yaşamış sayılırım. Bu münakaşalar ve makale kıraatleri okumaları sırasında Macide Ekseriya odadan çıkmazdı. Yalnız ara sıra Profesör Hikmet Ömer'e, ''Hemşire hanım nerede, buyurmazlar mı?'' diye soruyor ve Ömer gidip karısını getiriyordu. Böyle zamanlarda profesör lakırdığı gayet cazip mevzulara, mesela Arap müverrihlerine, tarihçilerine veya Selçukilerin silah kullanmalarını intikal ettirir, saatlerce tafsilat verir ve genç kadını böylece ilmine hayran ettiğini zannederdi. Son günlerde profesöre bir de evlenme merakı gelmişti. Talebeleri ona ikide bir kız buluveriyorlar fakat nedense iş bir türlü ciddileşemiyordu. Bazen Nihat, Macide Hanım, sizin konservatuvarda iyi ve güzel bir arkadaşınız yok mu diye sorar ve Macide hafifçe kızarıp sahi zannederek, bilmem, hiç bu gözle bakmadım derdi. Profesör hem güzel, hem tahsilli, hem de iyi aileden bir şey arıyor ve nihayetsiz ilminin kendisine bütün bu meziyetleri istemek hakkını verdiğini sanıyordu. Macide Ömer'le aralarında herhangi bir münakaşa olmasını istemediği için bir türlü sesini çıkarmıyor fakat ziyareti her güne bindiren bu dostlardan hoşlanmadığını, daha fazla saklayamayacağını da hissediyordu. Gündüzleri konservatuvardan döndükten sonra evi düzeltmek, yiyecek hazırlamak, biraz da dinlenmek lazımdı. O akşamki hadiselerden sonra Ömer'le aralarında yeniden taze ve kuvvetli bir dostluk başlamıştı. Fakat henüz herhangi bir mesele halledilmiş değildi. İkisinin içinde de uzun uzun konuşmaya ve anlaşmaya ihtiyaç gösteren düğümler vardı. Adeta yeniden tanışıyormuş gibi birbirlerinin önüne sermeleri, sevgilerini tekrar bir takım esaslara istinat ettirmeleri, dayandırmaları lazımdı. Şimdiki münasebetleri daha ziyade karşılıklı itimada dayanan bir mütarekeye benziyordu. Uzun zaman bu halde yaşamak, vaziyeti düzeltmeyecek, iki tarafın birbirinden yine bir takım şeyleri saklamasına, sakladıkça karşısındakini için elinde olmayarak bir takım memnuniyetsizlikler beslemesine sebep olacaktı. Mesela Macide Ömer'in hesaplarını işini kökünden halletmek istiyordu. Kocasının bunlara pek candan bağlı olmadığını, sırf alışkanlık yüzünden ve münasebetini kesmek için bir sebep görmediğinden onlarla düşüp kalktığını fark ediyor. Fakat bir türlü açıkça her şeyi söyleyemiyordu. Saza gittikleri akşam Ömer'e birdenbire kalkalım demesinin sebebi, bu yüksek adamların konuşmalarının tahammül edilemeyecek kadar manasızlaşması, fakat bunun yanında da Profesör Hikmet'in gitgide yüzsüzleşen sarhoş halleriydi. Yana yana oturdukları için İkide bir de Macide'ye doğru eğilerek herhangi aklı hayale gelmeyecek bir şey söylüyor. Bu sırada midesinin ufunetli, kötü kokulu havası genç kadının yüzünü kaplıyor ve nefesini kesiyordu. Pek de sarhoşluk eseri olmayarak yanına sallayıverdiği elleri Macide'nin dizlerine veya bacaklarına dokunmak hususunda göze batar bir temayül gösteriyorlar ve büsbütün kızaran göz kapaklarının arasında hastalıklı bir kedininkine benzeyen gözleri manası pek açık olan ifadelerle Macide'nin göğsünde dolaşıyorlardı. Bunları Ömer'e açıkça söylemek mümkündü. Ömer derhal inanacak ve bütün arkadaşlarının arkasına dönüverecekti. Veznedar meselesinden sonra böyle bir şeyi istediği de anlaşılıyordu. Fakat daha evvel gidip profesörle kavga etmesi ve hadise çıkarması da mümkündü. Sonra kendisine tehayyüç veren, heyecan veren her vakadan sonra Ömer'e sinirli bir dalgınlık çöküyordu. Bu hal Macide'yi korkutmaya başlamıştı. Kendisi haklı olsa, bu hakkı Ömer kabul etse bile kocasının içinde yine "Ne diye benim ruhumun ahengini bozdun?" diyen bir taraf bulunacağını biliyordu. Ömer'in kat'i hareketlerden ve kararlardan kaçmak ve hoş olmayan her meseleyi olduğu gibi bırakarak el sürmemek yolundaki temayülünü öğrenmişti. Herhangi bir işe kendini vererek uğraşmak, bir meseleyi tatlı veya acı bir neticeye bağlamak genç adamı ürkütüyor ve o birçok şeylerin farkına varmadan yaşamayı ve nihayet hadiseler kendilerinden kaçılamayacak kadar sıkıştırınca ani ve şiddetli kararlar o anda aklına gelen hareketlerle İşin içinden sıyrılmayı ve her şeyi koparıp atmayı tercih ediyordu. Genç kadın mütemadiyen düşünüyor ve herhangi bir karar veremiyordu. Bedri o hadiseden sonra ancak bir kere ve Ömer'le beraber geldi. Birkaç dakika oturduktan sonra hemen gitti. Halinden anlaşıldığına göre ablasının ziyaretinden haberi vardı ve Macide'ye karşı kendini mücrim, suçlu hissediyordu. Bu ziyaretinde Balıkesirli bir ahbabını gördüğünü, ondan öğrendiğine nazaran annesinin Macide'yi pek merak ettiğini söyledi. Macide, "Evet, çok fena ettim. 3 aydır mektup yazmıyorum," dedi. Fakat ne yazabilirdi? Vaziyetinin Balıkesir'e karşı izah edilmesi hayli müşkül, hatta imkansızdı. Şu nikah işi bitse belki biraz daha kolaylaşacaktı ama bir taraftan da eniştesinin ve ablasının bir takım manasız hareketlere kalkmalarından, hatta polise filan müracaat etmelerinden korkuyordu. Fakat Ömer'in soyu şimdi tamamen dağılmış ve fakirleşmiş bulunmasına rağmen hala Balıkesir'in muteber eşraf ailelerinden sayılırdı. Onların gelini olmak birçok şeyleri tekrar düzeltecekti. Bu sıralarda hadiseler yine süratle birbirini kovaladı ve Macide'nin hayatı 24 saat içinde büsbütün başka istikametler alıverdi. 22. Profesör Hikmet başta olmak üzere Nihat ve mahiyetindeki gençler bir akşam Ömer'i ve karısını bir hayır cemiyetinin müsameresine götürdüler. Ömer o gün adam akıllı yorgundu, parası olmadığı için Taksim'den Sirkeci'ye kadar yayan gidip gelmiş ve öğle yemeği yememişti. Bu yüzden pek gönlü yoktu. Macide'nin de gitmek istemeyeceğini tahmin ediyordu. Evvela teklifi kabul etmedi fakat Profesör Hikmet, "Hanım kızımız görmek isterler. Gençlerin uğraşıp yaptıkları bir şey, müzik var, piyes var, çocuklar çalıştılar, bir teşvik olur. Biz zaten elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Siz bir ziyaret edip gayret vermekten kaçmayın," dedi. Ömer, bir aralık ağzından o gün yayan yürüdüğünü ve parasız olduğunu kaçırdı. Hikmet hemen elini cebine atarak 2 lira çıkardı. "Ne diye bana derdini açmazsın, sana kaç defa söyledim," diye azarlayarak Ömer'e verdi. Nihat da "Daha lazımsa ben vereyim," dedi. Ömer bu söz üzerine tüylerinin ürperdiğini hissetti. Nihat'ın kendisine veznedarın parasını teklif ettiğini zannederek ona kin dolu bir bakış fırlattı. Fakat Nihat hiç aldırmadan "Hadi uzun etme gidelim" dedi. Hep beraber çıktılar ve tramvayla şehzade başına kadar geldiler. Bu sokaklarda Macide'yi garip bir korku sardı. Emine teyzelere sapan yolun önünden geçerken bütün gayretine rağmen başını o tarafa çevirmekten kendini alamadı ve iki katlı ahşap evin hiçbir penceresinde ışık yanmadığını gördü. "Herhalde sofadalar yemek yiyorlardır," dedi. Eski bir konak bahçesinden geçtiler. Kocaman binanın sofası süslenmiş, arka arkaya dizilen iskemleler ve battaniye perdelerin ayırdığı bir sahneyle müsamere salonu haline getirilmişti. Ortada kimseler görünmediği için Ömer, "Erken geldik galiba," dedi. Profesör Hikmet, "Öyle," dedi. "Mamafih, reisin odasına bir bakalım. Belki eşten dosttan gelenler vardır, çene çalarız." Oldukça büyük bir odaya girdiler. Burası hakikaten doluydu. Macide cigara dumanları arasında hayalleşen 15-20 kadar insan gördü. Birçoğunun saza gittikleri akşam tanıştığı kimseler olduğunu fark etti. Karşıdaki büyükçe bir yazı masasının arkasında beyaz ve kıvırcık saçları arkaya taranmış, orta yaşlı, biraz uzun ve at suratlı bir zat vardı. Bu cemiyetin reisi olduğu anlaşılıyordu. Yeni gelenler içeri girdikleri sırada hararetli bir konuşma başlamıştı. Reisin yanındaki eski usul vişne çürüğü maroken koltukta yaşlı ve yuvarlak yüzlü, mini mini gözlü ve seyrek saçlı bir adam sağ elini muntazam fasılalarla kaldırarak nasihat veya emir verir gibi bir şeyler anlatıyordu. Ömer hemen karısına dönerek, "Eski ve meşhur adamlardandır. Çok büyük memuriyetlerde bulunmuştur. Şimdi mütekaid, emekli. Fakat fikirlerinden herkesi istifade ettirmek ihtirasını muhafaza ediyor. Dikkat et, çok yaman laflar eder," dedi. Gelenler birer iskemle bulup iliştikten sonra konuşan zat tekrar söze başladı. Uzun uzun birçok şeylere temas etti. Asıl neyi kastettiği pek anlaşılmıyor. İstanbul'un sokaklarını tamirden, Avrupa'ya giden talebenin barlarda gezmesine, köylüye traktör verilmesinden Almanya'ya olan tütün satışına kadar her mevzuya uğruyordu. Bir aralık memleketi idare için mümtaz bir zümrenin vücuduna lüzum gördüğünden ve bu zümreyi alelade yoldan elde etmek güç bulunduğu için her mektepten sınıf başları toplayıp ayrı bir rejim altında ve ayrı bir tahsil ile yetiştirmek mümkün olacağından bahsetti. Her fikrini takviye için kendi hayatından ve pek zengin olduğu anlaşılan mazideki icraatından misaller getiriyordu. Bir köşede cigara içip etrafı süzen Muharrir İsmet Şerif, mütemadiyen konuşan mühim adamın nefes almak için yaptığı bir fasılayı yakalayarak söze başladı ve kendisi de aynı akıbete uğramamak için kelimeler ve cümleler arasında ufak bir boşluk bile bırakmadan anlatmaya koyuldu. Aynen kendinden evvel konuşan zat gibi bin bir mevzuya dalıyor, fakat daha karanlık bir lisan ve daha göz boyayıcı kelimeler kullanıyordu. Sonra misallerini ve mazideki icraatından değil yazdığı eserlerden almayı tercih ediyordu. Macide bu sırada Bedri'nin içeri girdiğini gördü. Ömer hemen eliyle işaret ederek arkadaşını yanına çağırdı. "Gel beraber oturalım," dedi. "Bizim İsmet Şerif bütün başından geçenlere rağmen akıllanmamış, boyuna ukalalık edip duruyor. Şimdi bir laf atıp kızdıracağım." Bu sırada büyük muharrir, "İçtimai bünyemizin teşekkülünde mühim amil olan bu donelerin kütle psikolojisi üzerinde de maşeri tefekkürün tevekkülünde ne zaman bir seyir ile müessir olduklarını romanlarımızda uzun uzadıya teşrih etmiştim," diyordu. Toplumsal yapımızın biçimlenişinde önemli bir etken olan bu verilerin kütle psikolojisi ve toplumsal bilincin oluşumunda nasıl bir gelişimle etkili olduklarını romanlarımda uzun uzadıya irdelemiştim. Ömer hayretle sordu. "Üstad, sizin romanlarınız da mı var?" İsmet Şerif hiç beklemediği bu cehalet tezahürü karşısında okuma yazma bilenlere sorun demekle iktifa etti. "Ben sizin ara sıra makalelerinizi görüyorum fakat romanınızın olduğunun farkında değilim. Herhalde okunmuyor." Şair Emin Kamil arkadaşı İsmet Şerif'e yapılan bu hücumdan memnun olduğunu belli edecek kadar mütebessim bir yüzle onu müdafaaya kalktı. "Aman dostum, Yara romanı pek rağbet görmemiş de olsa edebiyat tarihimize girmiştir." Yara, İsmet Şerif'in hakikaten en çok ismi zikredilen eseriydi ve aşağı yukarı kendisine çocukluğunu ve gençliğinin bir kısmını zehir eden ve onu daimi şekilde sakat bırakan boynundaki yaranın hikayesiydi. Ömer, insafsız bir kararla hücumunun arkasını bırakmadı. Yapma canım dedi. Yara romanı hakikaten fena değildi. Bak şimdi aklıma geliyor. Bir zamanlar ben de okumuştum. Lakin hep beraber düşünelim. Bu roman bir adamı edip ve romancı yapmaya kafi midir? Bir insan ki ömrünün 8-10 senesini feci bir derdin pençesinde, bütün hisleri ve düşünceleri bu derde bağlı olarak geçirmiştir. Eli de ekmek parası için sürü sürü yazı yazmak sayesinde iki lafı yan yana getirmeye müsaittir. Artık ömrünün bu en büyük ve belki yegane hadisesini biraz alaka ve birçok merhamet çekecek kadar kaleme alamaz mı? Yara romanı doğru dürüst hurufatla kitap basımında kullanılan küçük ya da büyük çeşitli puntolardaki harfler basılsa 60-70 sayfa ancak tutar. Herkesin itiraf edeceği şekilde tekniği de oldukça bozuktur. Büyük eser sanat muvaffakiyeti dediğiniz bu mu? Şu halimde ben İsmet Şerif'in çektiğini çeksem böyle bir fasıllık bir roman kıvırırım. Bence sanatkar kendinden başkalarına vermeye başladığı zaman sanatkar olur. İsmet Şerif'in eğri boynu omuzlarının üzerinde kıpkırmızı kesildi. Titreyerek bağırdı. Ömründe 3 satır yazı yazmamış bir herifin mütalaları, görüşleri daha başka türlü olamaz. Sokakta ayakkabı boyayan bir çocuğun işine müdahaleyi salahiyetimizin dışında sayarız. Halbuki biz sanatkarların işine burnumuzu sokmayı en tabii hakkımız addederiz. Çizmeden yukarı çıkmak bizim yarı münevverlerin en bariz vasfıdır. Ömer güldü. Boyacının meslek ve usullerine karışmam. Yalnız pabucumu fena boyarsa bunu anlamaya gözüm müsaittir. İtiraza da hakkım vardır. Eğer sanatkarlar eserleri hakkında söz söylemek salahiyetini yalnız meslektaşlarına verecek olurlarsa yine kendileri ziyan ederler. Çünkü onlar birbirlerine karşı bizim kadar da insaflı değildir. Birkaç kişi güldü. Emin Kamil, İsmet Şerif'i tekrar müdafaa etmek için söze başlamış gibi yaparak lafı değiştirdi. Evvela hiç kimse onun ne dediğini anlayamadı. Fakat yavaş yavaş yeni daldığı İslam tasavvufundan bahsettiği meydana çıktı. Genç şair bir sene gibi az bir zamanda Buda'yı, Lao Tse'yi deneyip bırakmış, nihayet Muhiddini, Arabi ve Hallacı Mansur'da karar kılmıştı. Yeni öğrendiği ve yanlış telaffuz ettiği Arapça ibareler söylüyor, münasebetli münasebetsiz beyitler okuyor. Mansur Enel Hak söyledi, haktır sözü, hak söyledi dedikten sonra bu hikmetin nasıl tefsir edildiğini, yorumlandığını görmek için gözlerini kırpıştırarak etrafına bakıyordu. Masanın başında oturan ak saçlı reis, Emin Kamil bir şiir okusana diye tutturdu. Genç şaire ve onun alaka verici istihalelerine, değişimlerine hayran olan birkaç kişi daha ısrar ettiler. Herkes sustu ve şair yerinden kalkmadan derin ve oldukça tatlı bir sesle uzun bir şiir okumaya başladı. Bu manzumede Türkçe'de mevcut bütün korkunç kelime ve mefhumlar bir araya toplanmış gibiydi. Böylece tüyleri ürperten bir tesir elde etmek istendiği anlaşılıyordu. Kızılca kıyametlerden, gayiplerden gelen seslerden, Arap bacılardan, kanlı şafaklardan, ateşlerden, zehirlerden, vehimlerden ve bir yerinde de Guillaume Tell gibi elmaya ok atan bir adamdan bahsediliyordu. Fakat bu ok ateşten ve bu elma ruhtandı. Şiir bitince herkes bir müddet sustu. Şiirin anlaşılmaz mahiyeti ve dinleyenlerin kendilerine yaptıkları telkin aydınlık aklın üzerine bulut gibi çökmüştü ve dağılmak için zamana muhtaçtı. Nihayet cemiyet reisi ilk söz ve hüküm hakkının kendinde olması icap ettiğini hatırlayarak ''Fevkalade işte şiir budur, tebrik ederim.'' dedi. Sonra hiç olmazsa küçük bir tenkitte bulunmanın bu işlerden anladığını ispat için yegane vasıta olduğunu düşünerek ilave etti. Yalnız bir mısrağı iyice anlayamadım. Hayal bana biraz. Nasıl söyleyeyim, biraz şiddetli göründü. Bilmem arkadaşlar nasıl buldular şu mısra. Tükürdüm gözlerimi ağzımdan boncuk gibi. Derhal hararetli bir münakaşa başladı. Bu bir tek satır üzerinde herkes fikrini söylüyor. Şair eserinin tefsirine çalışan bu basit kalabalığa merhamet dolu gözlerle fakat tenkitler karşısında sinirlendiğini de saklamayarak bakıyordu. Bu sırada Bedri Ömer'e doğru sokuldu. Şiiri sen nasıl buldun? Dedi. Bilmem, bir şey anlamadım fakat fena değil, bu insanın üzerinde garip bir tesir yapıyor. Bedri hazin bir gülümseme ile başını salladı. İşte Emin Kamil'in istediği de bu. Bir şey anlaşılmadan garip bir tesir yapmak. Bu kadar basit insanlarız. Doğru dürüst oturup düşünsek bu manzumenin dünyada yazılabilecek en basit hokkabazlıklardan, yavelerden, boş sözlerden biri olduğunu eminim ki teslim ederiz. Hiçbir derin ve kuvvetli hisse, hiçbir büyük ve insanı sarsan fikre dayanmadan, sırf göz boyamak, esrarlı görünmek için yazılan bu 5-10 satırda bir talebede bile mazur göremeyeceğimiz alelâdelikler var. Yalnız şair bizim ne mal olduğumuzu bildiği için birkaç ucuz ve basit vasıtayla mücadele etmiş. Bunlardan birincisi, tesirli olduğunu şimdiye kadar daima ispat eden mistik havadır. Cahil ve dalaverici bir yobazın kendini mühite yutturmak için müracaat ettiği esrarlı ve muammalı birkaç formül, birkaç dini teşbih, bir iki karanlık ifade bugün bile derhal aydınlık düşünceleri bulandırıyor. Kendilerinde bir şeyler bulunduğunu vehmeden bütün acizlerin hiç şaşmadan bu basit çareye, karanlık ve karışık olmak suretiyle derin ve manalı görünmek hilesine başvurduklarını unutuyoruz. Sonra Emin Kamil kendini bize enteresan göstermeye, ikide bir de değiştirdiği birbirinden yaman kanaatler ve imanlar ile gözümüzde büyülü bir perde yaratmaya da muvaffak olmuş. Birçok halleri başkalarında bizi derhal güldürmeye kâfi gelecek olan saçmalıkları, etrafına hürmetsizlikten ve saygısızlıktan doğan patavatsızlıkları ve küstahlıkları bize büyük bir şahsiyetin ifadeleriymiş gibi geliyor. Hakikaten şahsiyet sahibi olan bir adamda bulunması lazım olan sarsılmaz iç muvazenesinin insanlığa ve bittabii insanlara onları kör, aptal yerine koymayacak kadar kuvvetli bir hürmetin onda mevcut olmadığını fark etmiyoruz. Bak, tükürdüm gözlerimi ağzımdan boncuk gibi mısrağı üzerinde hepsi de ahmak olmayan şu bir sürü insan ciddi ciddi münakaşa ediyor ve bu şair kendi büyüklüğüne kendi de inanarak minnettar gözlerle onlara bakıyor. Halbuki yüzüne dikkat etsen ruhunun iç taraflarında nasıl külçe halinde bir yalanın saklı olduğunu görürsün. En korkunç yalan da budur. Kendimize karşı bile kullanılacak kadar pençesine düştüğümüz bu derin ve gizli yalan. Onu içinde yaşadığı cemiyet üzerinde düşünmekten alıkoyan, Budizm'e götüren, Çin felsefesine saptıran, tasavvufa daldıran hep bu ruhundaki büyük yalandır. Kainatın alelade seyri ile maddi şeylerle hiç alakası yokmuş gibi görünen zekası, zengin babasından para koparmak için öyle kurnazca, öyle esnafça hileler bulur ki, bir sene düşünsen akıl edemezsin. İhtiyar ve zengin babası da oğlunun dehasına inanmıştır. Buna rağmen para işlerinde titiz davranmak ister. Ve Emin Kamil yeni bir vurgun vurmak için ya Avrupa'ya bir kongreye davet edildim, yahut da yeni bir mecmua çıkaracağım, dünya parmak ısıracak gibi şeyler uydurur. Sahte üdebayı, yazarları, edebiyatçıları evine götürüp kendini babasının yanında göklere çıkartır. Mevhum Avrupa tabilerinden uydurulmuş düşsel Avrupa yayıncılarından, babasının anlamadığı bir dilde yazılmış, içi takdir ve hayranlık cümleleriyle dolu teklif mektupları alır. Sonra bu kadar ustalıklı tiyatrolar tertip eden adam, çiftliğinde yalın ayak dolaştı diye, dahi olduğuna, büyük şair, uçsuz bucaksız, mütefekkir, düşünür olduğuna bizi inandırır. İnsanların en zayıf tarafları sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan inanmak hususundaki hayret verici temayülleridir. Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır. Bedri bu sözleri yavaş bir sesle, tane tane ve hiç heyecanlanmadan söylemişti. Kendisini Ömer'le Macide'den başka işiten yoktu. Fakat bu ikisi etraflarında hala devam eden münakaşayı tamamen unutmuşlardı. Bedri'nin bu kadar uzun, bu kadar kendini vererek konuşacağını hiç tahmin etmiyorlardı. Ömer arkadaşının sessiz sedasız durmasına mukabil birçok şeyler düşünüp kuran bir adam olduğunu yeni anlıyordu. Bu sırada Emin Kamil münakaşası çoktan bitmiş, Nihat söze başlayarak insanların kuvvetli ve zayıf, ahmak ve akıllı olarak tasnif edilmeleri ve buna göre bir cemiyet kurulması hakkındaki malum fikirlerini izaha koyulmuştu. Etrafa yine birçok tasdik ve iştirak alametleri vardı. Kuvvetliye ve akıllıya imtiyaz verileceğini düşünen herkes, mavi boncuğu kendisinde bilerek veya böyle görünmek isteyerek bu fikirleri pek doğru buluyordu. Bu akşam söz söylemek ihtiyacında olduğu anlaşılan Bedri, tekrar Ömer'e dönerek, ''Gayet acayip bir fikir daha.'' dedi. ''Nihat'ın sözlerine dikkat et, neredeyse bir kuvvet dini icat edip ona tapacak.'' En hararetli taraftarları da etrafındaki aptal çocukları bir yana bırakırsak İsmet Şerif'le Profesör Hikmet. Her üçüncünün müşterek bir vasfı var. Her biri hilkatin, yaratılışın birer tokadını yiyerek hayatta birer cihetten zayıf ve aciz kalmış insanlar. Nihat'ın illetlerini bilirsin. Zaten bir yüzüne bakmak da kâfi. Sıska vücudu, incecik kolları ve sinirden başka bir şey bulunmayan suratı ile bir palyaço kadar biçare bir mahluk. İki günde bir ya böbreklerinden ya ciğerlerinden hastalanır, eve eczane gibi. İsmet Şerif ise görüyorsun, boynundaki arıza yüzünden ömrü ve maneviyatı harap olmuş, vücudu kavruk kalmış ve içinde boyuna inkisarlar, düş kırışıklıkları biriktirmiş biri. Ağzını açtığı veya kalemini eline aldığı zaman ancak senelerin topladığı zehiri dökebiliyor. Profesör Hikmet de Tayibat'ın kendisinin lüzumundan fazla miktarda verdiği ihtirasları köreltmek için en ufak bir meziyete bile sahip olmayan, hayatı kadın düşüncesiyle geçerken yüzü her kadında, hatta parayla gittiği yerlerde bile istikrah, iğrenme, tiksinti uyandıran bir zavallı. Görüyorsun ki hepsi hayata birer miktar kim borçlu. Hepsi çocukluklarından beri mahrum oldukları kuvvete hasret çekerek ve kendilerini yiyerek bu hale gelmişler. Hakikaten kuvvet sahibi olanlara haset ve imkansızlıkla baka baka nihayet kuvveti en büyük, en tapılmaya layık bir mevcudiyet olarak kabul etmişler. Şimdi öyle bir nazariye yapıyorlar ki anası aciz ve mahrumiyet. Bu gibi fikirleri doğuranlar daima ezilmeye, yok olmaya mahkum olduklarını hisseden zümrelerdir. Bağırırlar, çağırırlar, ellerine fırsat geçerse suni olarak sahip oldukları bu iktidarı en vahşi bir şekilde kullanmaya kalkarlar. Fakat nihayet hayatın ebedi kanunlarının pençesi altında çiğnenir ve mahvolurlar. Bu sırada herkesin yerinden kalkıp salona geçişinden müsamerenin başlamak üzere olduğunu anlattılar. Bedri sözünü keserek, "Hadi gidelim ve seyredelim," dedi. Ömer ve Macide onun sözlerinin tesiri altındaydılar. Bilhassa Ömer, belki hayatında ilk defa olarak ciddi bir mesele üzerinde konuşulan lafları alaya almak ihtiyacını duymuyor, ezeli şüphelerini harekete geçirmeye sebep görmüyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 212.